Gül Sohbetleri. Adem Saraç'la Gül Sohbetleri başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Essalatu vesselamu aleyke ya Rasulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri derslerimizde Hazreti Mus'ab bin Umeyr'i anlatmaya çalıştığımız bu programımızın 21. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Peygamber ve sahabe gülistanından gül devşirme arzusuyla kaldığımız yerden inşallah devam etmek için tekrar huzurlarınızdayım. Allah-u Teala hayırlara vesile kılsın inşallah. Efendim, önceki bölümlerimizde Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ın Medine faaliyetlerini tablo tablo, bölüm bölüm anlatmaya, anlamaya, incelemeye çalışıyorduk. Hazreti Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari'nin teklifini görmüştük. Ve bu teklif Hazreti Mus'ab bin Umeyr tarafından yerinde karşılanmış ve kurumun, bugünkü deyimle kurumun başında olan, yani bir idareci konumunda olan Hazreti Esad bin Zürare ile görüşülmesi gerektiği vurgulanmış idi. Burada kalmıştık. Aynen devam ediyorum. Hazreti Halid bin Zeyd radıyallahu anh, Hazreti Mus'ab bin Umeyr ile görüştükten sonra Hazreti Esad bin Zürare'nin yanına vardı. Selam ve hal ve hatırdan sonra isteğini dile getirdi cümlesiyle bitmişti önceki bölüm. Ey Esad! Ben Mus'ab bin Umeyr ile görüştüp onun onayını aldıktan sonra yine Mus'ab bin Umeyr'in yönlendirmesiyle senden bir isteğim olacak. Nedir bu isteğin ey Halid? Bizim evi biliyorsun, biliyorum. Bazı ders ve sohbetleri bizim evde yapsak diyorum. Ne dersin? Eğer Mus'ab uygun görmüşse bence de uygundur. Onun için önce Mus'ab bin Umeyr ile görüştüm. İyi de o zaman bana niye gönderdi seni? Bu işin başında sen varsın ey Esad. Senin yönetim ve programlaman çerçevesinde çalışıyoruz biz. Dikkat edin cümleye. Bak, hemen takıldım kelimeye üstelik. Senin yönetim ve programlaman çerçevesinde çalışıyoruz biz. Yani Musa oraya gitti, her ortamda konuştu diye ezber değil bu. Büyük dava büyük proje ister, büyük plan program ister. Senin yönetim ve programlaman çerçevesinde çalışıyoruz biz. Yani oluşmakta olan bu cemaatin başı sensin. Estağfurullah. Benim baş olma gibi bir niyetim, istek hevesim yoktur ey Halid. Mus'ab bin Umeyr'i Resulullah Aleyhisselam'dan isteyen sen değil miydin? Evet, ama sadece ben değildim ki. Arkadaşlarla istişare ettikten sonra böyle bir istekte bulunduk beraberce. Akabe'de sözcü sendin. Ben o gün yoktum maalesef. Ama senin o güzel konuşman ve isteklerini arkadaşlar anlattılar. Tam bir idareci gibi bir tavır sergilemişsin. Dikkat edin. Bunları kim ifade ediyor? Bizim ismiyle bildiğimiz meşhur Eyüp Sultan, yani Halid bin Zeyd radıyallahu anh. Şimdi bir idareci nasıl olur diye bilmezse bu cümle nasıl kullanacak? Senin o güzel konuşman ve isteklerini arkadaşlar anlattılar diyor. Tam bir idareci gibi bir tavır sergilemişsin. Ben mi diyor, şaşırıyor tabii ki. Sen tabii ki. Yanlış anlama Esat. Biz senin idarenden çok memnunuz. Ve eskiden beri de tanışıyoruz seninle. Her şeyi güzel idare ediyor, iyi programlıyor, iyi yönetiyorsun. Allah sizden razı olsun. Sizin uyarılarınız, ikazlarınız, desteğiniz de Allah'ın izniyle ama ben nereye geldiğini anlayamadım. Ama illa da bir şeyler yapabiliyorsam her ne yaptımsa Musab ile beraber yaptım. Musab bu konuda çok iyi. Çok çok iyi. Resulullah Aleyhisselam buraya onu gönderdiğine göre çok iyi olmalı tabii. Gerçekten çok kaliteli bir adam şu Musab. İşte bunun için bizim evde de sohbet ve dersler olsun diye teklif ettiğimde hemen olur demedi. Senin bu isteğimi programa alıp netleştirdikten sonra uygulamaya koymamızı istedi. Ne güzel bir planlama değil mi? Öyle programlanmayan şeyler çala kalem yürürse işte sonuç vermeyecektir. Ey Halit, sen de görüyorsun ki yepyeni bir hayata merhaba diyoruz. Yıllardır büyük bir taassupla tapa geldiğimiz putlardan kurtulduk hamdolsun. Hamdolsun, hamdolsun. Her şeyimize yeniden derlenip toparlanıyoruz. Daha doğrusu Musab bin Umeyr'in yol göstermesiyle yepyeni bir cemaat oluşuyor. Ciddi bir cemiyet ile beraber ciddi bir teşkilat haline geliyoruz. Cümleyi görüyor musunuz? Bunu kim kullanıyor? Hazreti Esad bin Zürare. Musab bin Umeyr'in yol göstermesiyle yepyeni bir cemaat oluşuyor. Ciddi bir cemiyet ile beraber ciddi bir teşkilat haline de geliyoruz. Çok güzel ifade ettin. Ey Esat, cemaat, cemiyet ve teşkilat. Oluşan bu cemaatin de ciddi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Haklısın. İşte bunun için her şeyi planlı ve programlı bir şekilde yapmalıyız diyorum. Elbette planlı ve programlı çalışmalıyız. Musab bin Umeyr de seni bana bu yüzden göndermiş olmalı. Bu durumda bize de yapacak vazifeler düşüyor. Ama öncelikle bizim evde de bu dersleri, sohbetleri yapacak mıyız diye sorsam tekrar. Musab bin Umeyr onayladıysa elbette yaparız. Ben evimde çok misafir ağırladım. Musab bin Umeyr'i de ağırladım biliyorsun. Evet. Senin misafirperverliğini ve cömertliğini bilmeye mi var ey Halit? Fakat bu başka ey Esat, bu başka. Bu alanda ilk davetim olacağı için neler yapmam gerektiğini söyler misin bana? Bu çok mühim bir yere geldik. Yani Musab nasıl adam yetiştirmiş görelim. Çok mühim bir yere geldik. Aman dikkat edelim. Öncelikle kimleri davet ettiğini bilmemiz lazım. Muhatapları tanımadan konuya girmek istemeyen Musab bin Umeyr bunun üzerinde çok duruyor. Öncelikle kimleri davet ettiğini bilmemiz lazım. Muhatapları tanımadan konuya girmek istemeyen Hazreti Musab bunun üzerinde çok duruyor. Az çok bildiğin kişiler işte. Olsun. Yine de kimleri davet ettiğini bilelim. Başka? Davetlilere bir şeyler ikram etmeyi düşünüyor musun? İkramsız olur mu hiç? İyi. Bunu da güzel organize etmelisin. Sohbetin yapılacağı mekanın uygun olmasına da dikkat etmelisin. Bak ikram dedi, sohbetin yapılacağı mekan. Nasıl yani? Mekan küçük, davetliler fazla olursa havasızlık ve sıkıntı olur. Evin içinde ya da bahçede düşünüyordum. Hangisi uygunsa artık. Davetlileri karşılaman, uygun bir şekilde oturtman ve ortamı Musab bin Umer'e hazırlaman da gerekiyor. Sıraya bakın. Davetleri karşılaman, uygun bir şekilde oturtman ve ortamı da Musab bin Umer'e hazırlaman gerekiyor. Onlar da tamam diyelim. Diyelim olmaz ey Halid. Diyelim olmaz. Bu işi de ciddi bir şekilde organize etmelisin. Ederim Allah'ın izniyle. Senin çocukların küçük oldukları için. Onları aşar bu iş. Bu yüzden görev paylaşımı yapalım. Yani kimleri çağıracaksın? Her birine adam göndermelisin. Onları kapıda karşılayacak biri olmalı. İçeri alınca da uygun bir şekilde yerleştirmelisin. Anladım. Anladım. Daha başka? Mekan ve muhataplar başta olmak üzere her şey hazır olunca bana haber ver. Ben de Musab bin Umey ile beraber gelirim. Musab bin Umey nerede oturacak? Etrafında kimler olacak? Hizmetini kimler görecek? Bütün bunları da dikkatlice organize etmelisin. Zannediyorum Hazreti Musab'la ilgili sohbetlerde bunları pek dinlemediniz. Belki dinleyenizde vardır. Çünkü kaynaklarımızda var bunlar. Ama işte Musab bin Umeyr'in biyografik hayatında değil, İslam'ın teşkilat olmasında nasıl yöntem uygulanır tarzında kitaplarda geçer bunlar. Dolayısıyla o tarafta bulunmuyor. Çok araştırılması gereken bir şey. Önemsediğimden tekrarlamak istiyorum. Yani her şey hazırlanacak, her şey. Hatip en son girecek. Ben çok fazla programlara gezdiğimden, yurt içi yurt dışı, bazı yerlerde gerçekten çok rahatsız oluyorum. Bunu buradan ifade edeyim. Neden? Bazen bir salona, bir eve, bir mescide, bir kuruma gidiyorum. Orada program icra edilecek, duyurusu yapılmış, gelmişim. Beni içeri alıyorlar, insanları bekliyoruz. Bazen karşımdaki zat sözüme alınmayacaksa, uygun birisi ise, diyorum kardeş, bir oda bir şey yok mu? Oturalım bir yerde biz. Millet hazır olsun, biz sonra girelim ve konuya girelim. Maalesef yani. Hazreti Musab bin Umeyr'in bu konuda örnek alınmadığını düşünüyorum. Hazreti Musab radıyallahu anh'ın örnek alınması halinde böyle ikilem yaşanmayacaktır. Buradaki ifade onu ortaya koyuyor. Ama ya hocam olsun oturalım onlar gelirler diyor. Aynı zamanda ders yapıldıktan sonra onlar dağılmadan hatibe çıkması için fırsat verilir. Bunları da burada görüyoruz. Yani Hazreti Musab radıyallahu anh böyle resmi bir duruş sergilemiyor fakat işin de usulünü bize gösteriyor. Burada o var çünkü. Yani Musab bin Umeyr nereye oturacak? Etrafında kimler olacak? Hizmetini kimler görecek? Bunları diyor organize etmelisin. Resulullah Aleyhisselam'ın temsilcisi olduğuna göre onun şanına uygun bir şekilde ağırlayacağız Allah'ın izniyle. Yeter ki amacımız hizmet olsun. Sonunu çok güzel bağladın ey Halid. Amacımız hizmet. Evet. O gün kurum kelimesi kullanılmasa da ciddi bir şekilde kurumsallaştıklarını görüyoruz bu sohbet programında. Bilindiği gibi her kurum kendi değerleri ve ilkeleri çerçevesinde çalışır. Kurum ve kurum elemanları belli bir disiplin içinde yürür. Kurum, kurum gibi çalışmazsa o kurum, kurum olmaktan çıkar. Evet. Böyle güzel bir faaliyet görüyoruz. Hane halkında Musab bin Umeyr'in yapmış olduğu. Buraya gelmişken biz Musab bin Umeyr bu eve gidecek. Halid bin Zeyd eve müjdeyi götürüyor tabi. Yani çok güzel şeyler yaşanıyor evde. Hazreti Musab bu eve daha önce çok gitmiş. Çok gitmiş gelmiş. Ama bu sefer özel bir davetle özel ders yapılacak. Evet. Özel ders yapılacak. Musab bin Umeyr'in gittiği bu evi Şöyle kısa bir tanıtayım ben size izin verirseniz. İleride hicretten sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ın 7 ay kaldığı evdir bu. Hazreti Halid bin Zeyd Eba Eyyub el Ensar'ın evi. Evet, Halid bin Zeyd Eba Eyyub el Ensari o günlerde 30 küsur yaşlarında. Hanımı Fatıma-i Hazreci o günlerde 27 falan yaşlarında. Bu ailenin 3'ü erkek 1'i kız olmak üzere 4 tane çocukları var. 4 çocuk var. En büyükleri Eyyub 11 yaşında. Sonra Halid 9 yaşında. Abdurrahman 8 yaşında. En küçüğü Amre ise 4 yaşında. Evet. Yani en büyüğü 11, en küçüğü 4 yaşında. Üçü erkek, en küçüğü kız. Yani bugün ne anlama gelir bu? En çok yaramazlık yapılan yaş demektir. Ancak bu çocukları fakir kardeşiniz Sultan ailenin Sultan çocukları başlığı altında çalışırken bu çocukların yaşlarının küçük olduğunu ama beyin ve gönüllerinin ne kadar büyük olduğunu gördüm. İmrendim bunların hayatına. Bunun içinden birçok örnekler çıkardım. Bu mübarek insanların hayatından. Gerçekten bu aile, yani bir taraftan anne babanın çocuklarını eğitmesi noktasında öne çıkar. Bir tarafta çocukların itaatleri ve birbiriyle uyumu noktasında öne çıkar bir ailedir. Şimdi erkendir ama söylesem mi söylemesem mi diye düşünüyordum. Fakat ben çok sevindiğim, mutlu olduğum için sizin de sevmenizi isteyerek söylemiş olayım. Peygamber Aleyhisselam hicretten sonra, ayrıntılarını o zaman vereceğim inşallah. Biliyorsunuz Halid bin Zeyd Eba Eyyub el Ensar'ın evinde kaldı. Uhuvvet dediğimiz kardeşlik anlaşması, Ensar muhacir kardeşliği tesis edildiğinde efendim Hazreti Musab bin Umeyr'i Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Eyüp Sultan'a kardeş yaptı. Ve Musab bin Umeyr de hanımı Hazreti Hanne ve kızı Zeynep ile beraber bu eve geldi. Yani Resulullah 7 ay kaldı ama son 2 ayını, yani demek ki 5 aydan sonra oluyor bu. Son 2 ayda Hazreti Musab bin Umeyr Hazreti Peygamberle beraber hanımıyla ailesiyle Eyüp Sultan'ın evinde kalmışlardı. Bu ayrıntının zamanı gelince ayrıntıya bir kez daha gireceğim. Yani tabii şu anda bilmiyor ileride ne olacağını. Biz de bilmiyoruz. Ha, biz şu anda nereden söyledik? Bunlar yaşanmış, kaynaklara geçmiş. O yüzden yani yeri geldi diye bir atıfta bulunmuş oldum. Kısa bir bilgi olsun diye söylemiş oldum. Şimdi Musab bin Umeyr bu eve gidiyor. Eyüp Sultan'ın isteği ve teklifiyle. Ve bu evde bir faaliyet yapılacak. Bunun içinde ciddi bir programlama yapıldı. İşte kimler çağrılacak? Onlar belirlendi. Efendim, bunlar Hazreti Musab'a bilgi olarak verildi. Efendim, kalabalık bir kitle olduğundan evin bahçesi var genişçe. Bahçede hazırlık yapıldı. Ona göre dizayn edildi ortam. Aynı şekilde herhangi bir sataşma, saldırı, bir tatsızlık olmasın diye bugünkü Türkçe ile güvenlik sağlandı. Yani program yapıldı, ulaşım sağlandı, karşılanma yapıldı, yerleştirme yapıldı, güvenlik sağlandı. Öyle dedim ya baştan beri, çalakalan bir iş değil bu. Bu ciddi bir hadisedir. Bütün bunlar sağlandıktan sonra, Hazreti Musab bin Umeyr'in önüne buyurun diye bugünkü deyimine masa kondu. Her şey hazır. Bu hazırlık aşamasında çocuklardan biraz bahsedeyim izin verirseniz. Babalarından ve annelerinden izin alarak çocuk arkadaşlarını çağırmak istiyorlar. Ama baba aynı zamanda bunun Esad bin Zürare'ye sorulması gerektiğini, ve programa alınması gerektiğini ifade edince, Esad bin Züreyh'in kullandığı ifadeler arasında şöyle bir şey de gözümün önüne geliyor şimdi. Bahçe ortamında, biraz genişçe bir ortam, önde erkekler, ortada erkek çocuklar, arkalarda hanımları görürsünüz. Evet. Bu cümleyi tekrarlıyorum. Size bilmem bir şey çağrıştırıyor mu? Önde erkekler, ortada erkek çocuklar, arkada hanımları görürsünüz. Hicretten sonra Mescid-i Nebi inşa edilince Resulullah Aleyhisselam'ın cemaati de böyleydi. Erkekler, sahabeler önde, erkek çocuklar ortada, hanımlar arkadaydı. Şimdi fazla dallansın, budaklansın istemiyorum ama neticede sanıyorum dikkatlerden kaçmıyordur inşallah. Erkek çocuklar, yani çocuklar yaramazlık yaparlar, koşuştururlar, şu olurlar, bu olur diye aralara sıkıştırılmıyorlar. Çocuklar bir saf tutuyor. Müslüman çocuğu Müslüman gibi eğitim aldığından camide, sohbette, mecliste, oturumlarda, yani gürültü edip insanları rahatsız etmesin diye tahakküm etmek yerine onlara özel bir yerde tahsis edilerek aynı aile bütünlüğü içerisinde dersler yapılıyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Aile bütünlüğü içerisinde, yani o oturumda baba da var, anne de var, çocuk da var. Ama benim kastettiğim, yani Aleyhisselam'ın namaz kılsın diye allimu diye başlayan 7 yaş hadisi, allimu, öğretin namazı öğretin diye başlayan hadisi 7 yaş. Çocuklarınıza 7 yaşında namazı öğretiniz, alıştırınız. Şimdi 10 yaş hadisinde ise, yani 10 yaşına gelince kılmazlarsa deyiminde de Aleyhisselam umiru diyor, emredin diye başlar hadis-i şerif. Çocuklara 10 yaşında namazı emredin. 7 yaşında alıştırın, allimu, öğretin. 10 yaşında umiru, emredin. Kılmak durumunda. Eğer 10 yaşına girdiği halde kılmazsa hafifçe cezalandırın diye buyuruyor Aleyhisselam. Hadislerin sıhhatiyle oynamak yerine hadisle amel etsek sanıyorum daha iyi olacaktır. İşte çocuklar, 7 yaşında çocuk artık namaza başlayan çocuk anlamına geliyor. Bizim burada yaramazlık yaparlar tabiri, yani 7'den aşağı, yani 5 ve aşağısı, 6 neyse neyse, 5 ve aşağısındaki çocuklar ha mümkündür. Bunlara sahip çıkılır. Ama çocuk 7'sine girdiyse artık bir mecliste oturmasını bilecek. Burada bunu görürüz. Bu çocuklar o mecliste oturuyorlar. Şimdi çocuklar da orada, erkekler de orada, hanımlar da orada ve Mus'ab bin Umeyr Eyüp Sultan bahçesinde hazır ortamda o dersini yapar. Erkek sahabeler istifade eder. Hanım sahabeler istifade eder. Çocuk sahabeler istifade eder. Yani bir aile bütünlüğü içerisinde İslam orada anlatılır. Anlatılmaya çalışılır. Tabii sonunda da bir ikram ile o halka o sohbet biter. Evet, Hazreti Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh organize yapmış arkadaşlarıyla beraber ve evinin bahçesinde bir güzel oturuma vesile olmuş idi. Orada İslam'ın anlatılmaya çalışıldığı bu ortam, çok net bir cümle kullanamam ama zannı galibim öyle görünüyor ki Mus'ab bin Umeyr'in toplu olarak dışarıda ilk dersi gibi görünüyor halka açık anlamda. Yalnız sohbetteki şahısların kim oldukları biliniyor. Bunlar Müslümanlar, çağrılanlar. Hazreti Mus'ab Müslümanlara İslam'ı anlatıyor. Ancak bahçe etrafından, mahalle sonuçta burası, etraftan birçok insan bu oturumu görüyor. Böylece Müslümanların dışarıya yönelik kendi iç sohbetlerini dışarıda yaparak, tabir yerinde ise kısa bir genel yayma, duyurma gibi bir havada oluşmuş oluyor. İleride göreceğiz. Hazreti Mustafa Ömer'in bahçe sohbetleri meşhurdur ve hangi yöntemleri uygulamıştır onu göreceğiz. Ancak bu muhatabın hatiplerine göre konuyu belirlemesi de öne çıkıyor. Burada hatip muhatapların tamamı Müslüman, Müslümanlar İslam'ı öğrenmek için çağrılmışlar ve İslam semineri, bugün deyimiyle konferansı, eğitimi, dersi yapılıyor idi orada. Bu şekilde birkaç kez devam edecek. Evleri, bahçeleri müsait olanlar bunun için evlerini, bahçelerini açacaklar. Evet, şöyle bir genel yapılanmaya biraz daha açılıp bakacak olursak, Hazreti Musab radıyallahu an iki kez Mekke'deyken Habeş ülkesine muhacir olarak gitmiş gelmişti. Dolayısıyla çok uzun değil belki ama bir Habeşistan deneyimi var. Habeşistan'a gitmeden önce Mekke deneyimi var. Oradaki eğitimi, çektiği sıkıntılar. Habeşistan'dan sonra tekrar Mekke'de çektiği sıkıntılar. Bütün bunlar onu belli bir kıvama getirmiş. Resulullah Aleyhisselam'ın tayin ettiği ilk hoca, ilk öğretmen olarak önümüze çıkarmıştır. Şimdi burada artık yavaş yavaş mesaj açılmaya başladı ve Musab bin Umer'in muhatapları da o nispetle geniş halkalar oluşturur oldu. Muhataplarına bakıyorum. Elbette ki ilk etapta üstünde çokça durduğum bir şeydir bu. Müslümanların eğitilmesi, yetiştirilmesi, yani kıvamlı hale getirilmesi noktasında bir iç eğitim görürsünüz. İç yapılanma diyoruz buna. Burada muhataplar Müslümanlar. Medine'de müşrikler var, Hristiyanlar var, Yahudiler var. Bu daha önce geçmişti. İlk etapta Hazreti Musab bin Umeyr'in ilk etapta Yahudi ve Hristiyanlardan biraz uzak durduğunu, zaman içerisinde yaklaşacağını görürsünüz. Öncelik, yani iç yapılanmanın ardından hedef kitle müşrikler. Hedef kitle. Ancak Yahudi ve Hristiyan mesajı duymasın diye bir kapı kapalı değil. Çünkü Yahudi ve Hristiyanların İslam'dan ve Müslümanlardan uzak durduğunu görüyoruz. Yahudi ve Hristiyanların Medine'de İslam'dan ve Müslümanlardan uzak durduğunu görüyoruz. Hatta bir tek kelime bile duymamak ve duyurmamak için bunlar olağanüstü çaba sarf ediyorlar. Bir tek kelime duymamak ve duymamak için. Ama bu arada İslam ve gelişmeleri çok ciddi bir şekilde takip ediyorlar. Her gelişmeyi kendi aralarında değerlendirip kendi açılarından önlemler alıyorlardı. Müşrikler ise temelde Yahudi baskısından kurtulmak istiyorlardı ve tabir yerinde ise bu din, İslam onlar için bir fırsat, bir kurtuluş yolu olarak göründü. Allah'ın takdiri işte. Hazreti Musab radıyallahu anh işte iç yapılanma dediğimiz Müslümanlara İslam'ı anlatmaya çalışırken en temele itikadı, arkasından ameli, ahlakı koyar ve bununla onları yapılanma sürecine çağırır, gayret gösterirdi. Anlatılanların doğru bir şekilde ve yeterince anlaşılıp anlaşılmadığını da kontrol ederdi Hazreti Musa. Ev ziyaretleri yapar, ev sohbetleri yapar, iş yerlerine gitmeye başlar, bağlarını bostanlarına gider artık. Altını çiziyorum. Öncelik hep Müslümanların. Yani Müslüman geldi, derslere katıldı, işine bağına bostanına gitti. Mustafa Ömer dükkanına gidiyor, onu ziyaret ediyor. Bağına bostanına ziyaret ediyor. Yeri geliyor, yardımcı oluyor. El atıyor. Ama bu arada yani neyi nasıl anladığını, iş hayatına nasıl yansıttığını, aile hayatına nasıl yansıttığını da gözlemiş oluyor. Gördüyse yanlışları, eksikleri, kusurları kırmadan, incitmeden, bozmadan bunları da tamir ettiğini görürüz Hazreti Musab radıyallahu anh'ın. İnandıkları ve öğrendikleri şeyleri yaşama noktasında problemi olanlara ya da yapmaları gerekenleri yapmayanlara karşı bir müeyyide uyguladı mı diye bir soru aklınıza gelebilir. Yani bir mesajı aldı ama yapmadı. Bir müeyyide bir cezası verdi mi onlara diye aklınıza gelebilir ki benim de aklıma geliyor bu. Bari siz sormadan ben sormuş olayım da bende kalsın yiğitlik. Yani tebliği dinleyen, tebliğe iman eden, gönül veren, İslam'a gönül veren bunu ailesine, evine, ortamına nasıl taşıdı? Bir bu var. Taşıdı mı? Ne kadar taşıdı? Bir bu var. Bir de yani ters harekette bulunanlara bir cezai müeyyide var mı? Yönetim bütünüyle İslam olmayınca ya da kendi inanç sistemiyle yönetilmediğimiz sürece müeyyide uygulamamız çok zor olduğunu biliyorsunuz. Ancak görebildiğimiz kadarıyla öyle bir tablo yok. Belki varsa ufak tefek ses tonuyla, bakışıyla, duruşuyla, davranışlarıyla Hazreti Musab'ın hissettirdiği düşünülüyor diye geçer eğitim kitaplarımızda. Dönem ve o dönemin Müslümanları dikkatli bir şekilde ele alındığında zaten böyle bir problemin olmadığını görürüz. Onlar her öğrendiklerini büyük bir incelikle hayatlarına geçirme çabasındaydılar. Sistem oluşmadan münafık grup oluşmaz diyelim. Sistem oluşmadan münafık grup oluşmaz diyelim. Ne demek diyeceksiniz? Bilindiği gibi münafıklar hicretten ve sistemin kurulmasından sonra ortaya çıktılar. Hani ileride gelecek hicret, Resulullah Aleyhisselam Kuba'ya gelecek ve Kuba münafıkları diye bir bölüm göreceğiz biz. Onun için bu kısmı burada geçiyorum. O kısımda inşallah bunlar görüleceği için. Hazreti Esad bin Zürare radıyallahu anh ve arkadaşlarının faaliyetleri kısa zamanda meyvesini fazlasıyla verdi. Öyle ki Medine'de İslam'ın konuşulmadığı ev kalmadı. Bu cümle Akabe'de Hazreti Esad tarafından Resulullah'a kullanılmıştı. Şimdi bir kez daha. Bu sefer o zaman bunlar geldiler, Akabe'de Resulullah'a biat etti geldiler. Medine'de işte olanları ev ev anlattılar. Konuşuldu bu. Ama şimdiki aynı cümle, cümle aynı ama şimdi içi daha çok doldu bunun. Yani Musab bin Umeyr'in burada olduğunu, İslam'ı anlattığını, işte Esad bin Zürare'nin evi başta olmak üzere Sa'd bin Haysemen'in evi, Eyüp Sultan'ın evi, bazı bahçeler, bazı yerler, Ebu Talha'nın evi, atlamayalım, efendim Zeyd bin Asım'ın evi, yani Ummu Umara Nesibe Hanım'ın evi, böyle bazı evlerde artık yani cemaatle namazlara ortamlar oluşturup kılındığını, sohbetler yapıldığını, cuma namazları kılındığını, evet bunlar artık duyuluyor, etrafa yayılıyor ve artık insanlar bunu değerlendirmeye başladılar. Gerek Hazreti Musab radıyallahu anh ve gerekse diğer Müslümanlar, sahabe-i kiram, her biri büyük bir özveriyle çalışıyorlardı. Yani ne diyelim, herkes büyük bir sorumluluk içindeydi. Ve sorumluluğunu yerine getiriyorlardı. İşi sadece Hazreti Musab bin Umeyr'e havale etmemişlerdi. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlardı. Çalışmalar öyle bir ciddiyette yapılıyordu ki sistemin temel taşları da atılmış oluyordu. Çünkü sorumluluk bilinci, eski deyimle mesuliyet şuuru her birini harekete geçirmişti. Esad evinde ne zaman bir toplantı yapıldıysa, yani Darul Esad'da, ilgililerin hepsi istisnasız gelip katılmışlardı. Düzenli olarak toplantı, ders ve sohbetler yapılıyor ve bu toplantılarda kimsenin uyarıp hatırlatması olmadan, böyle bir şeye gerek kalmadan muhataplar bizzat takip ediyorlardı. Bazen kurum içi değil, bahçe, sohbet ve derslerde yapıldığından aynı kadronun oraya da tam kadro katıldığını görüyoruz. Yani her birini teker teker aramaya gerek kalmıyordu. Niye böyle şimdi yavaşlattım? Bugün böyle oluyor değil mi? Sohbet yapıyorsunuz. İşte haftaya şuradayız deniyor. Hafta geliyor. Oturuyorsunuz. Şu yok. İlla telefonla aramanız gerekiyor. Filan yerdeyiz buyurun. Filan yerdeyiz buyurun. Ben burada üzülerek bir örnek vermek istiyorum. Üzülerek. Acıkan bir insana buyurun yemek ye demiyor. Acıkınca yemeğini yiyor. Bu sağlıklı olmanın tabii sonucudur. Yemek yemeyelim demiyorum. Ama sohbete acıkmayan insan, aç değil misin gelsene diye çağırmak gerekiyor herhalde. Yemeğe acıkınca gidiyoruz ya, yemeğimizi yiyoruz veya susayınca suyumuzu içiyoruz. Aynı şekilde sohbetleri de aksatmamak gerekiyor. Ve canım bir arasınlar, neredeydik ya unuttum, beni arasınlar değil, illa aranması gerekiyorsa bizim aramamız lazım. Yani onlar, sahabe-i kiram, birbirlerini arayıp yönetime ciddi bir şekilde yardımcı oluyorlar. Yani yönetim bugünkü deyimle, organize yapanlar, şu gelin gelin diye. Yani onlar katkıda bulunarak kimlerin çağrılması gerekiyorsa, ki telefonlar yok, gidilmesi gerekiyor bizzat. Böyle hayatın içindeler. Yani tam bir teşkilat bilinci içinde hareket ediyorlardı. Hazreti Esad radıyallahu anh'la Hazreti Musab bin Umeyr radıyallahu anh da işleri çekip çeviriyorlar. Tabi bir yönetim oluşturulmuş, bir kabine oluşturuldu artık. Zaten sorumluluk bilinci taşıyan bir insana şunu şöyle yap, bunu böyle yap gibi bir şey söylemeye gerek yok. Daha doğrusu olmamalı. Olmamalı. Eksik bir şey varsa ya da çıkarsa bir bakış yeterli olmalı. Hatta bakışa da gerek olmamalı. Hemen neyse eksik o yerine getirilmeli. Evet, her dönemin ve her hatibin kendine özgü takdim ve sunum tarzları vardır malum. Musab bin Umeyr radıyallahu anh bugünkü anlamda, yani bugünkü anlamda yanlış anlaşılmasın, bugünkü anlamda yeri geliyor konferans tarzını kullanıyor. Yeri geliyor seminer tarzını kullanıyor. Yeri geliyor sohbet, hasbiyal, vaaz tarzını kullanıyor. Yani hangi tarzda bir şey ifade etmesi gerekiyorsa o tarzda sunum yaptığını görürüz. O günlerde belki böyle isimler yoktu. Konferans, seminer, panel, hasbiyal var, sohbet var da konferans kelimesi yok. Seminer kelimesi yok, panel kelimesi yok yani. Sohbet var, hasbiyal var, vaaz da var. O günlerde sunumları böyle isimler verilmiş olmasa da diyoruz, vakı olarak onlara benziyor. E şimdi ben bunu niye söyledim? Biz de şimdi bir mevzuyu ifade ederken, yani nerede hangi üslupla ifade edilir kısmını da buradan çıkaracağız. Yani vaaz nerede olur? Seminer nerede olur? Konferans nerede olur? Hasbihal nasıl olur? Sohbet nasıl olur? Ve ölçüleri nelerdir? Yani nasıl bir çerçevesi var? Bunları bilirsek ona göre başarı kaydederiz. Evet, Hazreti Musab radıyallahu anh belli bir süre ders olarak sadece kendisi anlatıyordu. Evet, şimdi çok mühim bir şey söyleyeceğim. Ders olarak sadece kendisi anlatıyor. Diğerleri organize yapıyorlardı. Zaman içinde konuşmacı ve hatipler yetiştirdiği için ikili üçlü, yani bugün panel dediğimiz tarzda sunumlara geçmişti. Gördünüz mü? Yani yanına alıyor birkaç kişiyi, onları konuşturuyor. Daha da ilerleyen dönemlerde bütün konuyu bir veya birkaç kişinin anlattığı oluyordu. Hazreti Musab burada yönetici durumda kalıyor. Böylece onu dinleyenler arasında çokça hatip hoca yetişiyordu. Vakit burası yeri değil ama örnek olsun diye söyleyeceğim. Medine-i Münevvere'de işte sistem yürürken, hicretten yıllar sonra oluyor bunlar, bazıları gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'a sorular sorarlardı. Resulullah Aleyhisselam bunlara yerine göre kendisi cevap verdiği gibi yerine göre de yanında oturan sahabilerine sen cevap ver derdi. Sen söyle derdi. Sen böyle yap derdi. Aleyhisselam. Böylece onlar Hazreti Peygamber'in yanında sorulan soruya cevap verirler. Peygamber Aleyhisselam'ın onayını almış olurlardı böylece. Yıllar önce Musab Umeyr bunu yapacak ve elbette cemaat büyüyor, yayılıyor etrafa. Yayıldığı için de bir hatip yetmeyecek ve yetiştirdiği hatipler etrafa gönderilecek, evlere gönderilecek. Yani kademe kademe, birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe gibi yani öncelikli bilgiler, şunlar bunlar verilecek. Ondan sonra Musab Umeyr bir taraftan Esad bin Zürare yönetimle ilgili bir kurumsallaşma oluştururken Musab bin Umeyr de bugünkü Türkçe ile eğitim öğretim noktasında bir hocalar eğitimini yani hocalar yetiştirerek bir sisteme ciddi şekilde katkıda bulunmuş oluyordu. Daha önce kısmen değindiğim gibi Hazreti Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh Musab bin Umeyr'den sonra veya beraberindeki zannederim sonra gönderildi. Musab bin Umeyr'in olmadığı yerlerde o da vazife yapıyor. Ancak belirttiğim gibi kaynaklarımıza sadece Abdullah bin Ümmü Mektum da bulunmuştur kısmı geçtiğinden onunla ilgili anlatabileceğim bu tarzda bir hikaye olmadığından o konuya fazla giremiyorum. Evet efendim. Gerçekten üzerinde çok durulması gereken bir sahabedir. Benim arzum, niyetim, isteğim biz bu sohbeti, Musab bin Umeyr sohbetini bitirince ki şu anda 21.sini yapıyoruz. Daha ne kadar sürer bilmiyorum. Bitirince bu işin ehli, çok daha ehli bir hocamızın Hazreti Musab'ı tekrar anlatmasını çok arzu ediyorum. O bitirdiğinde bir başka hocamızın anlatmasını çok arzu ediyorum. O bitirince bir diğerinin anlatmasını çok arzu ediyorum. İnanın her hoca efendi bir diğerinin göremediğini görecek. Hele hele bir de ben şimdi anlatıyorum. Anlattıklarım not alınsa, dinlense, benden sonra anlatan da bunu dinlemiş olsa benim nerede nasıl eksik bıraktığımı, eksik olduğumu görecek, o kısmı açacaktır. O hoca efendiyi dinleyen birisi ondan sonra mikrofon başına geçtiğinde onun eksik bıraktığı kısmı açıp anlatacaktır. Ancak ondan sonra Musab bin Umeyr radıyallahu anh gerçek kişiliğiyle önümüze çıkmış olacaktır. Yoksa bir hocanın anlatmasıyla Musab bin Umeyr'in anlaşılması mümkün değil. Hele bu da benim gibi aciz bir kul için elbette ki çok eksiktir. Allah'ın affına, Resulullah'ın şefaatine ve Musab bin Umeyr'in de hoşgörüsüne defaatle sığınarak bu mevzuyu inşallah bitirmeye gayret göstereceğiz. Yani bitirinceye kadar inşallah biraz daha araştırıp böyle fark ettiğiniz gibi ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağız. Hazreti Musab radıyallahu anh bu sohbetleri sürdürürken dinleyip bilgilenip dağılmak değil, ilgilenip hayata geçirmek prensibini öne çıkarmıştı. Yani aynı zamanda sohbetlerde göremediği şahısların nerede olduğunu sorardı. Az önce ifade ettiğim gibi sohbetler sadece anlatmak anlamına gelmiyor. Kişinin edebince gündelik yaşayışı da bir sohbettir. Bunları ellerinde ziyaret, iş yerinde, tarlasında, bostanında ziyaret gibi hallerde onların hayatlarına ne kadar geçirdiklerini görüyordu. Kimlerin neye yatkın olduklarını bilerek onları aktif hale getirmeye çalışıyordu. Herkesten aynı şeyi istemiyordu. Bazıları var böyle anlamaya, anlatmaya yatkın böyle duruşu var. Onu yanına alıyor, yetiştiriyor ve vazife veriyordu ona. Bazıları organizeye yatkındır, onlara onu veriyor. Bazıları hizmete yatkın, yani herkesin yapacağı şey var. Herkesten her şeyi istemek en büyük yanlışımızdır. Ben her şeyi yaparım diyen de en büyük yanlışı söylüyordur. Herkes her şeyi yapamayacaktır. Herkes her şeyi başaramayacaktır. Herkes kendisine verilen vazifeyi hakkıyla yerine getirme gayretinde olacak. Bizim yapmamız gereken budur. Yapılması gereken de budur aslında ya. İşte maalesef sahabeyi anlama noktasında böyle çok eksik yerlerimiz oluyor. Hata ve kusurlarımız oluyor maalesef. Şimdi bu bölümün sonuna gelirken çok kısa şunları ifade edeyim. Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabe-i kiramı anlamak için onların evlerinin içine girmemiz lazım. Hayatların içine girmemiz lazım. Hayatı onlarla beraber yaşamamız lazım. Onların çektiği çileyi, acıyı görmemiz, hissetmemiz lazım. Onların sevinciyle, neşesiyle neşelenmemiz lazım. Onları adeta bizden birer parça haline getirecek derecede işlerine girip içeriden hadiseye bakıldığında çok daha farklı görüleceği, çok daha net bir tablo ortaya çıkacağı unutulmamalı. Çünkü sahabe her zaman ve her yerde örnektir. Örneği örnek almak, örneklerin örneğini tanımaktan geçer. O Peygamber Aleyhisselam'dır. O sahabe-i kiramdır. O güzel insanların örnek hayatlarından örnek almayı sürdürmeniz ve sürdürmemiz arzusu ve duasıyla bugünkü dersimizi de burada bitirirken tekraren hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim.
Erkam Radyo'da Adem Saraç'la Gül Sohbetleri programını dinlediniz.